Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız. Ardından detaylarla devam edeceğiz. Dünyanın en güçlü insanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Bu tespit Amerikan Forbes dergisine ait. Listede ikinci sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama var. Rusya Hava Kuvvetleri Ekim ayındaki Türk hava sahası ihlaline yönelik yeni bir açıklama yaptı. Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı, Rus savaş uçağının karadan havaya füze sisteminden kaçmak için manevra yaptığını, bu yüzden hava sahasına girmek zorunda kaldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de PYD'ye silah ve mühimmat sağlamayacak. Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Merkez Komutanlığı Sözcüsü Steve Warren'dan geldi. Suriyeli muhalifler ateşkese yeşil ışık yaktı. Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi Başkanı Hasan Abdulazim, Suriye halkının içinde yer alacağı bir siyasi çözümü destekleyecek, Suriyeli silahlı muhalif örgütler var. Bu yönde bir karar alınırsa ateşkes uygulayacaklar, dedi. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratına göre Mısır'da düşen Rus yolcu uçağını IŞİD bombası düşürdü. Bu tespit CNN'in Amerika Birleşik Devletleri istihbarat kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde yer alıyor. Ayrıntılar birazdan. Küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz artırımı için Aralık ayını işaret etti. Fed'in izleyeceği stratejiyi ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan'la Dünya Panorama'da ele aldık. Röportaj birazdan radyolarınızda. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Şimdi detaylar. Amerikan Forbes dergisi 2 yıldır olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i dünyanın en güçlü insanı ilan etti. Derginin bu kararına neden olarak da Putin'in dünyada istediğini yapabilecek ve bunun hesabını vermek zorunda kalmayacak çok az sayıdaki kişiden biri olduğunu kanıtlamaya devam etmesi gösterildi. Ülkesindeki ekonomik sorunların Putin'i biraz bile incitmediğini belirten Forbes, Putin'in ülkesindeki destek oranının Haziran'da %89'a çıktığını hatırlattı. Dergide, Putin Suriye'deki IŞİD militanlarını bombalayarak ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yüz yüze görüşerek Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun zayıf görünmesine neden oldu ve Rusya'nın ülke dışındaki etkisini yeniden güçlendirdi ifadelerine yer verildi. 75 kişilik listede ikinci sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel, üçüncü sıradaysa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama bulunuyor. Rusya Hava Kuvvetleri'nden Türk hava sahası ihlaline yönelik açıklama geldi. Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, 2 Ekim Cumartesi günü Hatay'ın Yayladağ bölgesinde Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının bunu yapmaya mecbur kaldığını açıkladı. Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Bondarev, uçağımız Suriye'nin kuzeyinde oldukça bulutlu bir havada muharebe misyonundaydı. Uçak, Türkiye sınırı yakınlarından geçerken, ekipman, uçağın bir tür hava savunma sistemi tarafından hedef alındığını işaret eden alarm çaldı. Pilotun o an manevra yapıp yapmamaya karar vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla Türk hava sahasını ihlal etti. Biz de bu konuda açık şekilde bilgilendirme yaptık, ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, IŞİD tehdidiyle ilgili, "Onlara karşı önümüzdeki günlerde askeri olarak harekete geçme planlarımız var," dedi. Sinirlioğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde düzenlenen Orta Doğu'nun Geleceği konferansında konuştu. IŞİD'in Türkiye sınırlarında da terör saldırıları düzenlediğini belirten Sinirlioğlu, "Türkiye IŞİD'e karşı yapılan mücadelede Irak ve Kürdistan bölgesine yardım etmeye devam edecek," ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de Kürtleri silahlandırmama vaadi geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Merkez Komutanlığı Sözcüsü Steve Warren, ülkesinin Suriye'de Türkiye'nin korktuğu gibi Kürtlere değil muhalefete silah sağlama niyetinde olduğunu bildirdi. Sözcü, hali hazırda PYD birliklerine silah ve mühimmat sağlamıyoruz. Attığımız silah ve mühimmat Suriye'nin Arap güçlerine gönderilmişti. Şu anki duruma göre gelecekteki teslimatlar da Araplara, Suriye muhalefetinin denenmiş üyelerine yapılacak, açıklamasını yaptı. Warren, Türkiye'nin endişeleri hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi ve ülkesinin bu endişeleri gidermek için gereken adımları atma sözünü verdi. Amerika Birleşik Devletleri, daha önce uçaklarla Suriye'de 50 ton mühimmat indirmiş, bu mühimmatın bir kısmı PYD'nin eline geçmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre Rusya hava operasyonlarına 4 kat daha az para harcıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcıları Victoria Nuland ve Ann Peterson, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın hava operasyonları için harcadığı paraya ilişkin bilgi verdi. Suriye ve Irak'ta düzenlenen hava saldırılarına günlük 8 milyon dolar harcandığını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki hava operasyonunun Rusya'ya maliyetinin ise günlük 2 ila 4 milyon dolar olduğunu öngördü. Yetkili, Kongre üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya göre 8 kat daha az hava saldırısı düzenlemesine rağmen neden daha fazla para harcadığı sorusuna ise "Biz Rus değiliz, standartlarımız farklı." karşılığını verdi. Suriyeli muhalifler Rusya'nın operasyonlarını olumlu buluyor. Açıklama Sputnik'e konuşan Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi Başkanı Hasan Abdulazim'den geldi. Komite Başkanı "Ateşkese hazırız" mesajı da verdi. Abdulazim, Suriye halkının içinde yer alacağı bir siyasi çözümü destekleyecek Suriyeli silahlı muhalif örgütler var. Bu yönde bir karar alınırsa ateşkes uygulayacaklar, dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki çatışmalara çözüm bulunabilmesi için yapılan görüşmelere tüm muhalif grupların katılması gerektiğini söyledi. Lavrov, Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Suriyeli muhalifler üzerinde etkisi olan dış aktörler, bu etkilerini onları görüşmelere tek bir heyet olarak katılmaya ikna etmek için kullanmalı diyen Lavrov, böylece muhalif gruplar kendi çıkarlarını savunmak yerine tek bir gövde olarak hareket edebilirler ifadesini kullandı. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, bu ay Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret öncesinde sığınmacı krizini değerlendirdi. Başkent Atina'da Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la görüşen Tsipras, "Ege'nin ceset gölüne dönüşmesini önlememiz gerek. Bunun için Türkiye ile işbirliği şart," dedi. Alexis Tsipras'ın Türkiye ziyaretinde Ankara'ya bir işbirliği önerisi getirmesi bekleniyor. Bu öneri, Türkiye'ye ve Yunanistan'a yığılan sığınmacıların güvenli yollardan Avrupa ülkelerine yerleştirilmesini öngörüyor. Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine güvenli bir koridor açılmasını talep ediyor. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz.
To the night, Roxanne.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Önce öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratına göre Mısır'da düşen Rus yolcu uçağını IŞİD bombası düşürdü. Bu tespit CNN'in Amerika Birleşik Devletleri istihbarat kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde yer alıyor. Ayrıntılar birazdan. Küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz artırımı için Aralık ayını işaret etti. Fed'in izleyeceği stratejiyi ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan'la Dünya Panorama'da ele aldık. Röportaj birazdan radyolarınızda. İngiltere, interneti yakın takip altına alacak. İngiltere hükümeti, polis ve istihbarat örgütlerinin internet kullanımını izlemesine yönelik yeni bir yasa taslağı açıkladı. Araştırma yetkileri isimli yasa tasarısının önümüzdeki haftalarda parlamentoda tartışılması bekleniyor. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratına göre Mısır'da düşen Rus yolcu uçağını IŞİD bombası düşürdü. Bu tespit CNN'in Amerika Birleşik Devletleri istihbarat kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde yer alıyor. CNN'in haberine göre bir istihbarat yetkilisi, Rus yolcu uçağının Mısır'da düşmesinin büyük olasılıkla IŞİD veya bağlı grupların uçağa önceden yerleştirdikleri bombanın patlaması sonucu gerçekleştiğini öne sürdü. Yetkili, bagaj ya da uçağın başka bir kısmına yerleştirilmiş bombanın patladığına yönelik güçlü kanaat var ifadesini kullandı. Haberde, istihbarat kuruluşlarının resmi olarak henüz bir sonuca varmadığı da vurgulandı. Rus yolcu uçağı geçen cumartesi günü havalandıktan kısa bir süre sonra 17'si çocuk, 217 yolcu ve 7 mürettebatıyla Mısır'ın Sina Yarımadası yakınlarında düşmüştü. Küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz artırımı için Aralık ayını işaret etti. Fed Başkanı Janet Yellen, bankanın Amerikan ekonomisinin beklenen gelişmeyi göstermesi durumunda faiz artışına Aralık'ta başlayabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapan Yellen, Aralık toplantısı faiz artışı için canlı bir olasılık olarak kalmaya devam edecek, dedi. Yellen ayrıca, Fed'in kademeli bir faiz artış patikası izleyeceği taahhüdünü yineledi. Amerika Birleşik Devletleri piyasaları, Yellen'ın açıklamalarının ardından kayıplarını artırırken, dolar yükselişini sürdürdü. Euro-dolar paritesi, faiz artış sinyalini takiben, son 3 ayın en düşük seviyesi olan 1.08'e geriledi. Fed'in izleyeceği stratejiyi ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan'la Dünya Panorama'da ele aldık. Enver Erkan, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artırımı için ekonomik verilerini izleyeceğini belirterek, Aralık ayında faiz artırımı yapılmamasının Fed'e maliyetinin yüksek olacağını söyledi. Erkan'a göre Aralık ayında 25 baz puanlık sembolik bir faiz artırımı olası.
Şimdi yıl boyunca tabii ki Fed'in ciddi anlamda bir beklenti yönetimi yaptığını gördük. Ancak bu sürekli olarak ötelendi aslında. Fed'den yapılan en güncel açıklamalara baktığımız zaman bir defa Ekim ayı politika açıklaması var ki burada küresel risklere ilişkin ibarenin politika açıklamasından düşürüldüğünü görüyoruz. Bu oldukça önemli. Bu Aralık ayında faiz arttırım ihtimalini arttıran bir etmendi. Çünkü Fed yeniden küresel risklerden ziyade Amerikan ekonomisine topu atıyordu. Şimdi tabii 2015 yılı tükendi. Tabii ki Aralık kaldı önümüzde. Burada da yapmazsa eğer açıkçası uzun bir süre beklemek zorunda kalabileceğini düşünüyorum ki Fed'in Aralık'ta faiz arttırımı yapmaması ve 2016'nın ikinci yarısında bırakmasının açıkçası Fed'in biraz daha maliyetinin yüksek olacağını düşünüyoruz. Burada gözler Amerikan verilerine çevrilmiş durumda. Amerika makro verilerini daha yakından izleyeceğiz. Enflasyon görünümüne ilişkin veriler, ekonomik aktiviteyi ortaya koyan veriler, istihdam verileri ve bunların teferruatları, bunlar oldukça önemli olacak. Buralarda açıkçası Fed bazı sebepler arayacaktır. Kendi eline faiz arttırımı kozunu verebilecek bazı bulgular arayacaktır diye düşünüyoruz ki bu veriler çok çok büyük bir olumsuzluğa işaret etmezse Fed'in de Aralık'ta sembolik bir faiz arttırımı yapmasına olanak sağlayabilir. Burada yarın verileri izleyin diyor kısaca. Yani veriler iyi gelirse yüksek ihtimalle 25 baz puandan fazla olmamak üzere Fed bir faiz arttırımını diyecek yarın içinde.
ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan, Fed'in faiz artırımını ne zaman yapacağı kadar kademelerinin de önemli olduğunu söyledi. Fed'in agresif faiz artırımına gitmeyeceğini belirten Erkan, daha yumuşak ve piyasaların hazırlanacağı bir geçiş süreci izleneceğini ifade etti.
Amerika haricindeki küresel ekonomide ciddi anlamda bir büyüyememe sorunu, bir ekonomik yavaşlama sorunu olduğu gözler önüne seriliyor. Burada baktığımızda aslında Amerikan ekonomisine yönelik de tam olarak emin olduğunu şu anda yatırım çevrelerinin söyleyemeyiz. Çünkü genel anlamda orada zaten enflasyon yaratamama sıkıntısı devam ediyor. Böyle bir durum içerisinde FED agresif faiz arttırımlarına zaten gitmeyecektir. Bir anlamda açıkçası FED sadece Amerika'nın merkez bankası değil, aynı zamanda küresel gelişmeleri şekillendiren bir merkez bankası. Haliyle burada bir anlamda küresel piyasaların seyrini de göz önünde bulunduracaktır. FED'in böyle de bir misyonu var. Haliyle çok yumuşak bir geçiş olacaktır. Yine piyasaların hazırlanacağı, piyasaların sindireceği bir geçiş olacaktır.
Peki dünya ekonomileri FED'in faiz artırımına ne kadar hazır? Analist Enver Erkan, gelişmekte olan ülke ekonomilerine vurgu yaptı ve FED'in bu adımı atmasıyla gelişmekte olan ülkelerin tamamının bundan negatif etkileneceğini söyledi. Erkan'a göre cari açık, enflasyon, siyaset, istikrar gibi sorunlarını atlatmış olan ülkeler pozitif ayrışacak. Türkiye'de ise durum yeni hükümetin ekonomi ve jeopolitik riskler konusunda atacağı adımlara bağlı.
Eylül ayında bir faiz artışına hemen hemen bir hazırlanma durumu söz konusuydu. Burada bir defa FED'in Çin faktörünü göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü Çin Amerika'nın en büyük tahvil alıcısı. Haliyle FED bir yandan da açıkçası her ne kadar o ifadeyi politika açıklamasından düşürmüş olsa da Çin'de neler olup bittiğini de anlamaya çalıştığını düşünüyorum. Burada gelişmekte olan ülkeler faktörü de oldukça önemli. Çünkü gelişmekte olan ülkeler içerisinde şu anda FED'in faiz arttırmasını isteyen bir grup var. Bu grubun içerisinde Hindistan, Endonezya, Meksika gibi ülkeler mevcut. Muhtemelen FED bu adımı atmış olduğu zaman gelişmekte olan ülkelerin tamamı bundan negatif etkilenecektir elbette. Ancak bir ayrışma durumunun söz konusu olabileceğini düşünüyorum ve burada açıkçası cari açık, enflasyon gibi sorunlarını, siyaset, istikrar, politik stabilite gibi sorunlarını atlatmış olan ülkeler daha olumlu bir grup içerisinde yer alacaktır. O bakımdan Türkiye'de ilerleyen süreç içerisinde neler olacağı oldukça önemli. Yeni kurulacak hükümet ekonomi konusunda atacağı adımlar, jeopolitik riskler konusunda atacağı adımlar son derece önemli. Bu tabii ki Türkiye'nin dışsal bir şoka karşı kırılganlığını arttıracak veya azaltacak bir durum olacaktır.
Moskova, bazı Avrupa ülkelerinin çeşitli gerekçelerle Rus varlıklarına el koymasına bundan sonra simetrik yanıt verecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülke varlıklarına el konulmasına imkan veren yasayı imzaladı. Putin tarafından imzalanan yasa, yabancı varlıklara karşılıklılık esasına göre el konulmasına imkan sağlıyor. Rusya'daki yabancı mal varlıklarının hukuki dokunulmazlık sınırlarını belirleyen yasanın, Rusya ve diğer ülkeler arasında bu konuda uzlaşmazlık yaşandığı zaman devreye gireceği belirtildi. Haziran ayında Yukos davası çerçevesinde Belçika ve Fransa'da Rusya'nın diplomatik misyonları hariç tüm devlet kuruluşlarının mal varlıkları haciz edilmişti. Ayrıca Ukrayna krizi gerekçe gösterilerek Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bazı Rus devlet yetkililerinin Avrupa Birliği ülkelerindeki mal varlıklarına da el konmuştu. İngiltere interneti yakın takip altına alacak. İngiltere hükümeti polis ve istihbarat örgütlerinin internet kullanımını izlemesine yönelik yeni bir yasa taslağı açıkladı. İngiltere'de hazırlanacak yeni izleme yasasıyla ülkede herkesin internetteki aktiviteleri yakından takip edilerek internet sağlayıcısı şirketler tarafından bir yıllığına saklanabilecek. Polis ve istihbarat yetkilileri şüphelendikleri kişilerin internet üzerindeki bağlantılarına ulaşabilecek. Yasa tasarısının kabulü halinde güvenlik güçlerinin kişilerin internet üzerindeki aktivitelerini takip etmeleri yasal olacak. Ancak polisin gazetecilerin kaynaklarına mahkeme kararı olmadan ulaşmaları mümkün olmayacak. Araştırma yetkileri isimli yasa tasarısının önümüzdeki haftalarda parlamentoda tartışılması bekleniyor. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panoramayı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız Haberin Sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.